Ayrım 4.
Peki evrende mevcut genel işleyiş kanunları nelerdi? Bunlar varoluşun ve insan psikolojisinin en genel bilgilerini oluştururdu, yani temel prensiplerini. Bunları çok genel başlıklarla şöyle sıralayabiliriz. İnsan egosunun esiridir. Bu esaretten kurtulmadan özgürleşemez. Bunu gerçekleştirebilmek için fazlalıkların terk edilmesi gerekir. İnsan kendi üzerinde uygulayacağı pratik çalışmalarla bu yolda başarıya ulaşabilir. İnsan varoluş itibariyle kendisinin hayal bile edemediği büyük bir potansiyele sahiptir. İçinde gizli olan bu potansiyel tanrısal bir güçtür. İçinde uyumakta olan bu tanrısal güç ancak kendini bilme çalışmalarıyla ortaya çıkartılabilir. Bu gücün ortaya çıkmasına engel olan en önemli etkenler gurur, kibir, ön yargılar ve tabulardır. Bu tanrısal güç her insanın özünde vardır. Ancak herkes bu gücü ortaya çıkartamaz. Büyük bir çoğunluk bu bilgiden haberdar bile olmadan yaşar. Yani insanlar uyumaktadır. Uyanmış insan bu sırra eren kişidir. Uyumakta olan genel insan kitleleri birçok yaşamlar boyunca bilmeden bu gücü ortaya çıkartmaya çalışırlar. Yani insanlar bir kez dünyaya gelmezler. Birçok kez doğumlar ve birçok kez ölümler vardır. Yani insanlar tekrar tekrar doğarlar. İnisiyasyon bu uzun süreci kısaltır. İnsan ruh ve bedenden oluşan bir yapıya sahiptir. Ruhun sonsuz gücü beden içine hapsolmuştur. Dünya ruhlar için bir gelişme ortamıdır. Ruhlar bedenli yaşamları boyunca bu okulu bitirmeye çalışırlar. Bu okulu bitiren ruhlar daha geniş imkanlara sahip başka okullara gitmeye hak kazanırlar. Dünya okulu ızdıraplarla doludur. Bu zorlukları yenen için ıstırap yoktur. Dünya okulunu bitirebilmek için ruhlar birçok kez dünyaya doğarlar. Dünya okulunu bitirenlerin önünde yeni imkanlarla dolu yeni dünyalar açılır. Ruhların ilk orijinleri mükemmel olduğu için onların cennetten çıktıkları söylenmiştir. Bu üstü örtülü bilginin sırrı, sırlar öğretisinde ilerledikçe adaya açıklanacaktır. Her insanda mevcut olan ama her insanın kullanamadığı ruhsal yetenekler vardır. Bunların başında telepati, telekinezi, duru görü, astral seyahat gibi parapsişik yetenekler gelir. Bu parapsişik yetenekler ruhun sonsuz gücünün dünyadayken ortaya çıkabilen sadece küçük bir kısmıdır. Parapsişik yetenekler özel metotlarla geliştirilebilir. Tüm dinler aynı gerçekleri farklı bir üslupla insanlara anlatmaktadırlar. Dinlerin içerdikleri bilgiler sembollerle aktarılmıştır. Bu semboller çözülmeden dinlerin mecazi dili çözülemez. Halkın bildiği dinle İnisiyenin bildiği din arasında büyük farklılıklar vardır. Çünkü halk sırlardan uzak yaşamaktadır. Evrende işlemekte olan bazı yasalar vardır. Bu yasalar öğrenilirse insan yaşamını daha kolay tanzim edebilir. Örneğin her bir olayın bir sebebi ve bir sonucu vardır. Hiçbir şey evrende tesadüflerin sonucu değildir. Bu genel yasaya sebep-sonuç yasası denir. Evrende bu yasa gibi daha pek çok yasalar mevcuttur ve evren bu yasalarla ayakta durur. İşte adaya bu yasaların tümü teker teker örnekleriyle birlikte özel dersler halinde aktarılırdı. Ölüm, ölüm ötesi yaşam ve tekrar doğuş konuları küçük sırlar aşamasının diğer çalışmalarını oluştururdu. Aday bu bilgileri alırken bir taraftan da kendini saflaştırmaya çalışırdı. Bu saflaştırmadan kasıt hem bedeni hem de ruhi saflaşmadır. Hem bedensel hem de ruhsal saflaşmayla aday daha sonra karşılaşacağı sırlara kendisini hazırlamaya çalışırdı. Buna arınma çalışmaları adı verilmiştir. Küçük sırlar aşamasının sonlarına doğru adaylar son derece zorlu sınavlara tabi tutulurdu. Sınavlardan başarıyla geçemeyenler büyük sırlar aşamasına dahil edilmezlerdi. Ateş, su, şehvet, yemek, nefis adı verilen sınavlar, İşte bu aşamanın sonlarında adayların geçmek zorunda oldukları en büyük engellerdi. Bu engelleri aşan az sayıdaki adaylar bir üst aşamaya geçirilirlerdi. 2. Büyük sırlar. İkinci aşama büyük sırlar aşamasıydı. İnsanların bazı gerçeklerle karşılaşabilmeleri ancak kendi işlerindeki gerçekleri keşfedebilmeleriyle mümkün olabileceği için inisiyasyonun bu safhasında insanın bazı gerçeklerle yüz yüze gelebilmesi için önce kendi gerçeklerini keşfetmesi hedeflenmişti. Yani kaybetmiş olduğu kendisini bu dünyada şuurlu olarak tekrar yakalamaya çalışacaktır. Küçük sırlar aşamasından geçen adaylar artık adaylıktan da kurtulmuş olurlardı. Onlar birçok bakımdan kendilerini ispat etmiş sayıldıkları için hiç kimseye açıklanmayan sırlar öğretisinin derinliklerine doğru yolculuklarına devam ederlerdi. Onlar artık kendi içlerinde gizli bulunan tanrısal gücün ortaya çıkması için teorik olarak öğrendikleri birçok bilginin anlamlarını derin bir şekilde hissetmeye başlayacakları bir safhanın eşiğine gelmişlerdi. Tüm bağlardan kurtuluncaya kadar, yani içlerindeki gücü ortaya çıkartıncaya kadar, rahiplerin kontrolü altında son derece gizli çalışmalara başlarlardı. Bu aşamada uygulanan yöntemler arasında oruç ve zikr çalışmaları çok önemli bir yer tutardı. Oruç çalışmaları sadece aç kalmak tarzında değildi. Oruç tutarlarken aç kalarak hem bedenlerine hükmetmeyi öğrenirler hem de zihinsel tuttukları oruçlarla olumsuz her türlü duygu ve düşünceden arınırlardı. Kısacası her türlü duygu ve düşünceye kendi bünyelerinde hakim olurlardı. Bu safhada yapılan çalışmaların en önemlilerinden bir diğeri de konsantrasyon çalışmalarıydı. Konsantrasyon çalışmalarıyla düşüncelerini belirli bir süre, belirli bir noktada yoğunlaştırabilme yeteneklerini de geliştirirlerdi. İnisiyasyonun bu aşamasında yapılan yoğun konsantrasyon çalışmaları eğitimlerinin çok önemli bir parçasını oluştururdu. Çünkü birçok şeyi düşünce güçlerini kullanarak adeta sihirli bir şekilde gerçekleştirmenin yöntemlerini öğrenirlerdi. Bu aynı zamanda majik bir uygulama ve çalışma metoduydu. Hedeflenen amaca ulaşılıncaya kadar yapılan çalışmalar, şu anda bizler için imkansızmış gibi gelen bir insanın ortaya çıkmasına sebebiyet verirdi. Bu aşamada altıncı hisleri gelişen öğrenciler, rahatlıkla başkalarının zihinlerinden geçenleri okuyabilirlerdi. Duyular dışı algılamaları gelişir, sezgileri artardı. Manyetik güçlerini rahatlıkla kullanmaya başladıkları için bazı hastalıkları da ellerindeki bu gücü belli bir noktaya konsantre ederek tedavi edebilirlerdi. Mısır'ın gizli sırlarını üstü kapalı bir üslupla anlatan mitolojik hikayelerde ve resimlerde Horus'un elinde üçlü asa bulunduğu görülür. Bu asa, kamçı, çoban değneği ve Anubis'in değneğinden oluşur. Ünlü ezoterizmin araştırmacısı Paul Brunton, Gizemli Mısır adlı eserinde bu sembolleri şöyle açıklar. Kamçı, beden üzerindeki hakimiyeti, çoban değneği duyguların kontrolü, çakal başlı Anubis değneği ise düşünce kontrolünü sembolize ederdi. Mısırlı inisiyelere gösterilen en büyük hedef, kendi kendine tam hakimiyet, kendini tanıma ve kendini yönetme safhasıydı. Nitekim Mısır resimlerinde görülen lotüs çiçeği de söz konusu ettiğimiz ruhsal gelişimin bir sembolüydü. Yani az önce bizim aktarmaya çalıştığımız büyük sırlar aşamasının hedeflediği amacın sembolüydü. Kitabımızın ilerleyen sayfalarında ayrıntılarını göreceğimiz gibi, dünya üzerinde tüm mitolojik belgeler, inisiyasyonun safhalarını sembollerle anlatan bilgilerle doludur. Ancak bunlar açık değil, kapalıdır. İçindeki bilgiler sembollerle örtülmüştür. Semboller çözülmeden bu bilgilere ulaşmak mümkün değildir. Çünkü kolaylıkla bu bilgilere ulaşılması engellenmişti. Neden mi? Aslında en büyük sır da işte bu nedenin içinde gizliydi. Bu mitolojik belgelerin başında Mısır'ın Ölüler Kitabı gelir. Gerek Mısır'ın Ölüler Kitabı'nda, gerekse de diğer ulusların mitolojik belgelerinde birbirine son derece benzer bir tema işlenmiştir. Cehenneme iniş. Bu tema, inisiyasyonun ikinci aşamasında yaşanan halleri ve bu yaşanan haller süresince karşılaşılan bilgileri sembolize eder. Yani varlığın arınma çalışmalarını üstü kapalı bir şekilde sembolik bir dille anlatır. İnsanın çeşitli kereler bu dünyaya doğduğundan bahsetmiştik. İşte bu doğumlar süresince insanın birçok hayatlarından beri getirmiş olduğu bir tortu vardır. Bu tortu varlığın maddeye bağlanmasından dolayı zaman içinde oluşmuş bir kabuktur. Gerçek bir arınma için varlığa ağırlık teşkil eden bu tortunun mahiyetine nüfuz etmek, derinliklerine inmek gerekir. Bu gerçek bir cehennem azabıdır. Mitolojilerde de cehenneme iniş olarak anlatılmıştır. Her inişiyle büyük sırlar aşamasını bitirebilmek için böyle bir tecrübeyle karşılaşmak ve başarmak zorundaydı. Bu konuyu tekrar döneceğiz. Ayrıntıları sonraya bırakalım. Biz tekrar konumuza geri dönelim. Bu safhanın sonlarına doğru mürit beşeri vasfından çıkarak aşkın insan hüviyetini kazanmaya başlar. Her haliyle normal insanlardan çok farklı özelliklere sahip olmaya başlamıştır ve diğer insanların hayal bile edemeyeceği sırlara sahip olmuştur. O artık sırlar öğretisinin bir neferi olmuştur. Aşkın insan, bütün varlıkların oluşumunu aynı prensip altında görebilen kimse demektir. Bunun için her şey Tanrı'nın bir aksinden ibarettir ifadesi kullanılır. Bu Eflatun'da da böyledir. Diğer tasavvufi çalışmalarında da. Bu bilgi bir söz olarak dış halkalara söylenmişse de asıl içinde gizlediği sır halka açıklanmamıştır. Bu sır günümüzde de hala gizli kalmıştır. 3. Gerçek sırlar. Bu safhaya farklı toplumlar farklı isimler vermişlerdir. Örneğin İslam tasavvufunda bu sayfa fena fillah, Tanrı'da yok olma. Hindistan'da ise Nirvana olarak isimlendirilmiştir. Eleüzis sırlarında ilahilikle birleşme şeklinde ifade edilen bu son safhayı Eflatun mağaradan dışarı çıkış olarak anlatmıştır. Son aşamada inisiye artık aldıklarını aktarabilecek bir düzeye ulaşmıştır. İnisiyasyonun son aşamalarına doğru inisiyede çok büyük değişiklikler olmaya başlardı. Bunu İnisiyatör rahipler sürekli kontrol eder ve öğrencilerinin de artık bir öğretmen yani inisiyatör olmak üzere olup olmadığını anlamaya çalışırlardı. Öğrenci artık usta olma devresine geçtiği vakit özel bir hücrede kendisine verilmiş olan talimleri uygulardı. Bunların içinde çoğunlukla astral seyahat, duru görü gibi parapsişik çalışmalar vardır. Fakat üstadın beklemekte olduğu en önemli nokta, öğrencisinin gerçek bir ilhama sahip olup olmadığıydı. Çünkü bilinç ve bilinçaltı devamlı olarak kontrol altındadır ve gerçekten sağlam bir ilham olarak ortaya çıktığında, üst planlarla bir kontak temin ettiği anda, öğrencide bir değişiklik meydana gelir ve bu değişiklik üstad tarafından derhal fark edilirdi. O artık kendi ayakları üzerinde yürüyebilecek bir hale gelmiş demektir. O bundan böyle semavi inisiyatöre bağlanmıştır. İnisiye, yerin ve göğün oğulları denilen bir grubun üyesidir artık. Evrendeki ve evrenle kendi arasındaki büyük irtibatı görmüş vaziyettedir. O tam anlamıyla uyanmış bir kişidir. İki sonsuz arasında devam etmekte olan uzun zincirin bir parçasıdır. O artık kendi içindeki potansiyelinde gizli bulunan asıl öz varlığıyla buluşmuştur. Talebe de artık bir halka olmuştur. O da o büyük zincire girmiştir. Sonsuz, spiritüel tesir ondan da geçmeye başlar. Bu tesiri başkalarına da aktaracak hale gelmiştir. Sözünü ettiğimiz bu tür hallerin yaşanabilmesi sayılı kimselere nasip olabilmiştir. Peki geri kalan insanlara bu bilgiler nasıl aktarılacaktı? Bu sorunun cevabını biraz sonraya bırakalım ve inisiyasyonda kullanılan bazı temel yöntemlere bir göz atalım. İnisiyasyonda kullanılan yöntemler ve teknikler. İnisiyasyon, şuurlanma yolunda yapılan bir dizi çalışmalardan oluşur. Bu çalışmaların hedef aldığı nokta, insanın önce kendisinin en kaba taraflarından başlayarak, gittikçe en üstün şuur hallerine kadar geçerek, insanı kamil dedikleri bir seviyeye çıkmasıdır. İnisiyasyonun amacı budur. Bu amaca ulaşabilmek için de inisiyasyonda kullanılan bazı teknikler ve yöntemler vardır. Bunlar oruç, zikir, konsantrasyon çalışmaları ve parapsişik yeteneklerin kullanılması ile gerçekleştirilen özel çalışmalardan oluşurdu. Oruç. Buradaki oruç genellikle bildiğimiz aç kalmaktan ibaret olan bir oruç değildir. İnisiyatik çalışmalarda orucun çok farklı şekilleri vardı. Sadece bedeni oruç değil, her türlü duygusal hazlardan ve negatif enerji yayan düşüncelerden de sakınılan özel oruç tutma yöntemleri uygulanmaktaydı. Zikir. Belirli bir enerjiyle beslenmiş bir kelime kalıbının uzun bir süre tekrarlanmasıdır. Kullanılacak sözcük bazen tek bir kelimeden, bazen de bir cümleden oluşmaktaydı. Her ulusun ezoterik çalışmalarında kullandığı zikir kalıpları kendi lisanlarından seçilmiştir. Şeyhler ve rahiplerce özel olarak yoğun enerjilerle doldurulan bu sözcüklerin tekrarlanmasıyla hem o enerjiyi öğrencinin içine sindirmesi hem de düşüncelerini gereksiz yerlerden çekerek tek bir noktaya kilitlemesi sağlanmaktaydı. Bu çalışmaların ileriki aşamalarında büyük bir konsantrasyon sağlanır ve vecd halinin yaşanması gerçekleştirildi. Vecd denilen şey, insiyenin ruhsal planlarla kontak kurmasını ve kendi öz varlığının derinliklerine inmesine imkan sağlayan farklı bir şuur haliydi. Konsantrasyon. Zikir çalışmalarına yardımcı bir yöntem olarak ayrıca çeşitli konsantrasyon çalışmaları da uygulanmaktaydı. Bu teknikler düşüncenin belirli bir süre sadece belirli bir noktaya kilitlenmesine yönelikti. Son derece güç bir çalışma olan konsantrasyon egzersizleri, inisiye adayına sonunda büyük bir güç kazandırmaktaydı. Düşünce enerjisini yoğunlaştırmayı öğrenen öğrenciler, bu yeteneklerini çeşitli alanlarda kullanırlardı. Düşüncenin kontrol altına alınması, inisiyasyonun en çok üzerinde durduğu çalışmalardan biriydi. Bu gerçekleştirildikten sonra inisiye adayında gözle görülür farklılaşmalar başlardı. Bunların başında parapsişik yeteneklerin ortaya çıkması gelirdi. Parapsişik yetenekler. Günümüz parapsikoloji biliminin duyular dışı algılamalar adını verdiği parapsişik yetenekler inisiyatik çalışmalarda başarıyla kullanılmaktaydı. Tabii bunun olabilmesi için oruç, zikir, konsantrasyon gibi metotların başarıyla yerine getirilmiş olması şarttı. Bütün bu zorlu çalışmalardan sonra ortaya çıkmaya başlayan parapsişik yeteneklerden en çok kullanılanları duru görü, astral seyahat, telepati, telekinezi ve sezgilerdi. Ezoterizmde düşünce kontrolünün önemi ve öte alem. Ölümden sonra bedenini terk eden varlığın gittiği kabul edilen aleme ezoterizmde spatyom adı verilir. Spatyom, varlıkların tekrar dünyaya doğacakları zamana kadar bedensiz olarak yaşamlarını sürdürdükleri maddi bir mekandır. Ancak spatyom adı verilen bu mekanı oluşturan madde, fizik dünyamızda kıyaslanamayacak derecede süptil maddelerden oluşmuştur. Farklı toplumlarda değişik isimlerle anılan bu mekanın İslamiyet'teki karşılığı ahirettir. Ezoterik çalışmalarda çok önemli bir yeri vardır. Ezoterik çalışmalarda bulunan kişiler bu alemle zaman zaman irtibat kurmaktaydılar. O mekanda varlıklarını sürdüren, bilgice, yüksek seviyeli, bedensiz varlıklarla kurulan irtibatların olduğunu gösteren sayısız deliller vardır. Kurulan bu irtibatlarla mürit bazı bedensiz varlıklarca adeta koruma altına alınırdı. Sanki özel bir koruyucu tesir alanına girmiş olurdu. Ancak bu alemle kurulan irtibatların hem çeşitli zorlukları hem de çeşitli tehlikeleri vardı. Bu tehlikelerin başında form panseler gelmekteydi. Spatyom mekanını oluşturan maddenin son derece süptil bir madde topluluğundan oluştuğunu söylemiştik. Düşünce enerjimiz bu mekanda bulunan maddelerin derhal şekillenmesine sebebiyet verir. Orada ne düşünülürse derhal o şekillenir. Bu spatyomun en önemli özelliğidir. Düşünceler şekillenmektedir. Her türlü düşünce ister pozitif ister negatif değerde olsun derhal oradaki maddelerin şekil almasına sebebiyet verir. İşte negatif değerdeki düşünce enerjilerinin oluşturduğu formlara ezoterizmde form panseler adı verilir. Bu yoğunlaşmış enerjiler bu alemle çalışmalarını sürdürenlere çok büyük engeller oluştururdu. Form panseler spatyomda bulunan geri seviyeli bedensiz varlıklar tarafından oluşturulabileceği gibi fizik dünyada yaşayan insanların negatif duygu ve düşünceleri sonucunda da oluşturulabilmektedir. Ve işin ilginç yanı bunların otomatik olarak oluşmasıdır. İşte burası çok önemlidir. Yani aklımızdan geçer geçmez o düşünce kendi yapısına en uygun bir şekle bürünmekte ve kendi yapısına uygun bir enerjiyi yaymaya başlamaktadır. Dinsel metinlerde orada ne düşünürseniz derhal karşınıza gelecektir denmesinin işte asıl nedeni budur. Çünkü orada düşüncelerimiz otomatik olarak şekillenmektedir ve bu karşımıza çıkan formların bizim düşüncelerimizden kaynaklanmakta olduğunu bile uzun bir süre anlamadan orada kalabilmemiz her zaman için mümkündür. Ezoterik çalışmalarda öte alemde bulunan yani ölmüş varlıklarla kurulan irtibatlarda bunlar net bir şekilde tespit edilmiştir. Günümüz parapsikoloji çalışmalarında bu konu hala araştırılmaya devam etmektedir. Spatyomun en alt kademelerinde yaşanan bu hal, birçok varlığın bir türlü çözemediği bir mesele olmaktadır. Buna bazı geleneklerde kabir azabı adı verilmiştir. Bedenini terk etmiş bulunan varlık, bu durumu anladıktan ve düşüncelerini kontrol etmeyi öğrendikten sonra yavaş yavaş spatyomun daha üst kısımlarına doğru yükselebilir. Üst kademelere doğru spatyomun maddi yapısı daha süptil maddelerden oluşmaya başlar. Otomatik imajinasyon aşamasını geçebilen varlıklar buralara doğru yükselişlerini sürdürürler. Daha sonra orada bulunan vazifeli yüksek seviyeli varlıklarca bedenini terk etmiş olan varlığın geçmiş yaşamı değerlendirilir. Yeniden dünyaya doğması gerekiyorsa bunun hesapları yapılır. Dünyaya doğması gerekmiyorsa daha kapsamlı imkanlara sahip kozmosun diğer gezegenlerine doğmak üzere dünya spatyomundan varlığın çıkışına izin verilir. Budizm bu aşamaya Nirvana adını vermiştir.